7. Ayrım. Orgazm bozuklukları. DSM-4'te biri kadınlarda, ikisi erkeklerde görülen 3 tür orgazm bozukluğu yer almaktadır. Eskiden ketlenmiş kadın orgazmı olarak adlandırılan kadın orgazm bozukluğu, normal bir cinsel heyecan döneminin sonunda orgazmın yaşanamaması durumudur. Uyarılma mastürbasyon sırasında ya da eşle cinsel ilişki sırasında ortaya çıkabilir. Kadın orgazm bozukluğunun görülme sıklığı ile ilgili yayınlar önemli farklılıklar göstermektedir. Klasik Kinsey çalışmasına göre kadınların %10'u hiç orgazm yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Parantez içinde Kinsey ve arkadaşları 1953. Bundan çeyrek yüzyıl sonra Levin ve Yost 1976 kadınların %5'inin yaşamları boyunca orgazm yaşamadıklarını saptamışlardır. Düşük sıklıkta orgazm yaşayan kadınlarda dahil edildiğinde bu oranın %20'lere ulaştığı. Parantez içinde Spector ve Carey 1990 ve daha düşük sosyoekonomik düzeyde olan kadınlarda bu oranın daha da yükseldiği görülmektedir. Parantez içinde Levin ve Yost 1976. Gerçek görülme oranı ne olursa olsun orgazm bozukluğu çoğunlukla kadınların terapiye başvurmalarına yol açan bir problemdir. Parantez içinde Kaplan 1974, Spector ve Carey 1990. Kadınların cinsel olarak uyarılmaları sırasında karşılaştıkları problemlerle orgazma ulaşırken karşılaştıkları problemleri birbirinden ayırmak mümkündür. Kadınlarda orgazm bozukluğu görülme oranı %10 civarında ise de, parantez içinde Anderson 1983, sevişme sırasında uyarılmayan kadınların oranının bu oranın çok daha altında olduğuna inanılmaktadır. Kaplan 1974, böyle bir ayrımın yapılabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü böyle bir ayrım yapıldığında orgazm işlev bozukluğu olan kadınların kadın orgazm bozukluğu genel olarak cinsel açıdan uyarıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Bu kadınlar aşık olabilirler, erotik hisler yaşayabilirler, vajenlerinde ıslaklık ve genişleme ortaya çıkabilir. Sayfa 343. Kaplan aslında orgazm olmamanın bir bozukluk olarak kabul edilmemesi gerektiğini, bunun kadınların cinsel yaşamında ortaya çıkan normal bir değişim olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu problemi açıklamak için pek çok neden sıralanabilir. Belki de kadınların erkeklerin aksine orgazm olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Yani belki de orgazm kadınlar için erkeklerde olduğu gibi doğuştan olan bir durum değildir. Erkeklerde hemen her zaman orgazmla birlikte ortaya çıkan boşalma, üremenin olabilmesi için zorunludur. Araştırma sonuçları ilk cinsel birleşme yaşantısından önce hiç mastürbasyon yapmamış ya da çok az yapmış kadınlarda orgazm olamama durumunun mastürbasyon yapmış kadınlara oranla daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır. Parantez içinde Hit 1976, Hun ve Hun 1978, Kinsey ve arkadaşları 1953. Kuşkusuz elde edilen bu bilgiler korelatif bilgilerdir. Yani hem mastürbasyon yapılmamasından hem de orgazm olamamaktan sorumlu üçüncü bir faktör de söz konusu olabilir. Klinik veriler orgazm bozukluğunda cinsel bilgi eksikliğinin de önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Cinsel uyarılma esnasında çok az heyecan duyan kadınlar gibi orgazm olamayan kadınlar da kendi genital anatomilerinin farkında olmadıklarından bu konudaki ihtiyaçlarının neler olduğunu bilememekte ve dolayısıyla eşleriyle de bu konuda iletişim kuramamaktadırlar. Kronik alkol kullanımı da kadınlarda orgazm bozukluğunun ortaya çıkmasında rol oynayan somatik bir faktör olabilir. Parantez içinde Wilsnack 1984. Orgazm eşiği açısından kadınlar farklılıklar gösterirler. Bazıları çok fazla klitoral uyarım olmadan orgazma çabuk ulaşabilirken, diğerlerinin ön sevişme veya birleşme sırasında yoğun ve uzun süreli uyarılmaya gereksinimi olabilir. Birçok erkek birleşme sırasında eşinin bir yandan da klitorisinin elle uyarılmasını istemesini, kendisinin ve penisinin yetersiz kaldığı şeklinde yorumlamaktadır ki erkeğin bu yoruma bağlı olarak gösterdiği tepkiler de kadının orgazm probleminin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Diğer bir faktör de kontrolü kaybetme korkusudur. Fransızlar orgazm için le petit mort, küçük bir ölüm ifadesini kullanmaktadırlar. Bazı kadınlar orgazm anında kontrolsüz bir şekilde bağıracaklarından, kendilerini küçük düşüreceklerinden veya bayılacaklarından korkarlar. Bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve açıkça ortaya konamayan bir başka ketlenme nedeni de insanın bilincinden ve kontrolü sağlayan aklından uzaklaşarak vücuduna teslim olmasının yakışıksız bir davranış olduğu inancıdır. Her ne kadar bazı kadınlar öfke duydukları hatta küçümsedikleri erkeklerle sevişmekten zevk alsalar da pek çoğu böyle erkeklerle birlikteyken kendilerini tutarlar. Yine eşlerden birinin diğerine cinsel hisler beslememesi de bu sorunun yaşanmasında rol oynayan bir başka faktördür. Erkek orgazm bozukluğu ve erken boşalma DSM-4'te yer alan iki erkek orgazm işlev bozukluğu kategorisidir. Erkek orgazm bozukluğu veya zor boşalma nispeten daha az rastlanan bir durumdur ve tedavi için başvuran erkeklerin %3 ile %8'inde görülür. Parantez içinde Spector ve Carey 1990. Bunun nedenleri arasında hamile bırakma korkusu, sevgi vermeme, husumet ve kadın orgazm probleminde olduğu gibi kontrolü bırakma korkusu sayılabilir. Bazı durumlarda bu sorun omurilik yaranması veya sakinleştirici kullanımı gibi fiziksel nedenlerden de kaynaklanabilir. Parantez içinde Rosen 1991. Erken boşalma erkeklerde en yaygın olarak görülen iştah bozukluğudur ve erkeklerin %40'ı yaşamlarının bir döneminde böyle bir sorun yaşarlar. Parantez içinde Lowman ve arkadaşları 1994, St. Lawrence ve Madakasira 1992. Laboratuvar çalışmaları erken boşalma sorunu olan erkeklerin cinsel uyarılma eşiklerinin düşük olduğunu ve tam bir orgazma ulaştıkları cinsel yaşantılar arasında geçen sürelerin erken boşalma sorunu olmayan erkeklere nazaran daha uzun olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Spies, Gir ve Odon 1984. Erken boşalma genellikle belirgin derecede kaygıyla birlikte görülür. Bazen vajene girmeden boşalma ortaya çıkabilir ama daha sık rastlanan durum boşalmanın girişten birkaç saniye sonra olmasıdır. Erken boşalma olup olmayacağı üzerinde yoğunlaşma, cinsel ilişkide birleşmenin aşırı derecede önemsenmesinin doğal bir sonucu olabilir. Boşalmadan sonra sertleşmenin yavaşça kaybolması ve dolayısıyla kadının orgazmdan mahrum kalması, bazı çiftlerin geleneksel cinsel birleşmeyi tüm diğer cinsel aktivitelerden daha fazla önemsemelerine yol açmaktadır. Eğer penisin sertliği kaybolduğunda sevişme durdurulursa tabii ki boşalma erken olacaktır. Ama cinsel terapistlerin önerdikleri gibi eğer çift kadının uyarılmasında sadece sertleşmiş penisi değil, örneğin oral veya el yoluyla uyarmaları da cinsel davranış repertuarlarına eklerlerse, erkeğin doyuma ulaşmasından sonra kadının orgazma ulaşması da mümkün olmaktadır. Penil, vajinal veya anal birleşme üzerine odaklanılmadığı takdirde eşlerin kaygı düzeyi erkeğin boşalmayı daha iyi kontrol edebilmesine ve daha uzun süreli bir birleşme süresine ulaşılmasına imkan verecek ölçüde azalmaktadır. Cinsel beklentilerin ve yaşantıların değişmesinin erken boşalma kavramını nasıl değiştireceğini gözlemek ilginç olacaktır. Cinsel ağrı bozuklukları. DSM'de cinsellikle ilgili olarak yer alan iki ağrı bozukluğu, dispareuni ve vajinismustur. Dispareuni tanısı, cinsel ilişki öncesinde, sırasında ya da sonrasında yineleyen ya da sürekli genital ağrı olması halinde konulur. Kadınlarda ağrının vajinal ıslanmanın olmamasına bağlı olduğu düşünülüyorsa, ki böyle bir durumda cinsel uyarılma bozukluğu tanısı konulmalıdır veya ağrı ikinci bir ağrı bozukluğuna, yani vajinismusa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa dispareuni tanısı konulmamalıdır. Vajinismus, vajenin dış üçte birindeki kaslarda birleşmeyi engelleyecek biçimde yineleyen ya da sürekli istem dışı spazmın oluşmasıdır. Kadınlarda dispareuni görülme sıklığı %8, parantez içinde Schover 1981 ile %15, parantez içinde Lowman ve arkadaşları 1994 arasında değişmektedir. Erkeklerde ise çok daha az, %1 civarında görüldüğü kabul edilmektedir. Parantez içinde Bancroft 1989. Cinsel terapi için başvuranlar arasında vajinismusun görülme oranı %12 ile %17 arasında değişmektedir. Parantez içinde Rosen ve Leibblum 1995. Birleşme sırasında ortaya çıkan genital ağrı hemen her zaman vajen, rahim veya penis bezlerindeki iltihaplanmalar gibi tıbbi nedenlerden kaynaklanır. DSM-4'te cinsel bir problem olarak tanımlanan vajinismus bazen hekim tarafından yapılan pelvik muayenede de gözlenebilir. Bir kurama göre vajinismus kadının kendini, eşini ya da cinsel yakınlaşma zevkini bilinç dışı inkar etme isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu görüş mantıklı görünmekle birlikte bunu destekleyen kanıtlar yoktur. Vajinismusu olan kadınlar klitoral doyuma ulaşabilmektedir. Hamilelik korkusu ve cinselliğe karşı olumsuz tutumlar vajinismusun ortaya çıkmasında rol oynayabilirler. Olumsuz tutumlar genellikle çocukluk döneminde cinsel kötüye kullanıma maruz kalma veya tecavüzün izlerini taşıyor olabilir. Parantez içinde Le Piccolo ve Stack 1987. Masters ve Johnson bazı çiftlerde erkeklerin sertleşmeyi sürdürememesinin vajinismusun gelişmesinde rol oynadığını bulmuşlardır. Dolayısıyla bazı kadınlar için eşlerinde ortaya çıkan cinsel problemler o kadar kaygı uyandırıcı olabilmektedir ki sonuç olarak vajinismus gelişebilmektedir. Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili genel kuramlar. Cinsel işlev bozukluklarının tanımlarını ve bunların altında yattığına inanılan bazı nedenleri gözden geçirdikten sonra şimdi genel kuramsal bakış açıları üzerinde duracağız. Modern bilimsel kuramlardan önce cinsel işlev bozukluklarının genel olarak ahlaki bozulmaların bir sonucu olduğu düşünülürdü. Son zamanlarda Le Piccolo tarafından yapılan bir gözden geçirme çalışmasına göre çocuklukta yapılan aşırı mastürbasyonun yetişkin dönemde cinsel işlev bozukluğuna yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Von Kraft Ebbing 1902 ve Havelock Ellis 1910 erken yaşlarda yapılan mastürbasyonun cinsel organlara zarar verdiğini, kısıtlı cinsel enerji deposunu boşalttığını ve sonuçta yetişkin dönemde cinsel açıdan işlevsel olabilme yeteneğini azalttığını belirtmişlerdir. Hatta yetişkin dönemdeki aşırı cinsel aktivitenin temelinde de sertleşme sorununun olduğu düşünülmüştür. Victoria döneminin bakış açısına göre tehlikeli cinsel iştah mutlaka kısıtlanmalıdır. Bu dönemde çocukların cinsel organlarını ellemelerini önlemek amacıyla tek parmaklı metal eldivenler giydirilir ve yetişkinleri de çok fazla cinsellikten uzaklaştırabilmek için açık havada yapılan egzersizler ve uygulanması kolay diyetler önerilirdi. Aslında Kellogg'su mısır gevreği ve Graham krakerleri cinsel ilgiyi azaltmak amacıyla geliştirilmiş yiyecekler olmalarına rağmen böyle bir etki göstermemişlerdir. Psikanalitik bakış açısına göre cinsel işlev bozuklukları altta yatan bastırılmış çatışmalardan kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısına göre analist hem nedenleri hem de tedaviyi belirleyebilmek için ortaya çıkan belirtinin sembolik anlamını bulmaya çalışır. Psikanalitik yazılarda bir yandan cinselliğin doğuştan gelen, haz veren bir aktivite olması, bir yandan da cinsel işlev bozukluğunun kişiye ve eşine psikolojik acı ve rahatsızlık vermesi göz önüne alınarak, cinsel işlev bozukluklarında bastırılmış öfke ve saldırganlık ile cinsel ihtiyaçların tatmini arasındaki çatışmaya dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla çok erken boşalarak eşini hayal kırıklığına uğratan bir erkek, belki de aslında bir bilinçaltında olan, annesini hatırlatan kadınlara bastırılmış olan düşmanlığını ifade ediyor olabilir. Ya da vajinismusu olan bir kadın, çocuklukta maruz kaldığı cinsel kötüye kullanımdan veya eşinin zorba tavırlarından dolayı erkeklere karşı düşmanlığını ifade ediyor olabilir. Çağdaş psikoanalistlerin çoğu terapide bilişsel davranışçı teknikleri de kullanmaya başlamışlardır. Parantez içinde Lo Piccolo 1977. Terapistlerin cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde psikanalitik temaların rolünü takdir etmeye başlamalarıyla bilişsel davranışçı yaklaşımlar da bu uzlaşma ruhundan etkilenmiştir. Kontrollü olmayan vaka çalışmalarına dayanmakla birlikte cinsel işlev bozukluklarının nedenleri konusundaki en kapsamlı bilgiler Masters ve Johnson'ın İnsanın Cinsel Yetersizliği adlı kitabında yer almaktadır. 1970. Önce onların önerilerini ele alacağız ve sonra da onların düşünceleriyle ilgili olarak önerilen değişiklik ve eklemeler üzerinde duracağız. Masters ve Johnson'ın kuramsal modeli. Masters ve Johnson cinsel yetersizliklerin nedenlerini kavramlaştırırlarken şu andaki ve geçmişteki nedenleri belirlemede iki sıra modelini kullanmışlardır. Parantez içinde şekil 14.2. Şu andaki nedenler performans korkusu ve seyirci rolüne girme şeklinde iki gruba indirgenebilir. Bunların her ikisi de kişinin cinsel performansa odaklanmasına yol açarak doğal cinsel tepkilerin ortaya çıkmasını engelleyen davranış örüntülerini içerirler. Yazarlara göre yetersizlik korkusu başarılı bir cinsel ilişkiyi engelleyen en önemli nedendir. Çünkü bu korku cinsel uyarıcıların farkına varılmasını engelleyerek kişinin kendi doğal tepkilerinden tamamen uzaklaşmasına yol açar. Parantez içinde Masters and Johnson 1970 sayfa 12-13. Cinsel işlev bozukluklarının şu andaki ya da yakın geçmişteki nedenleri olarak görülen performans korkusunun ve seyirci rolünün ortaya çıkmasında bazı tarihi geçmişteki belirleyicilerin rolü olduğu düşünülmektedir. Bunlar dini katılık. Bazı muhafazakar dini yetiştirme biçimlerinde özellikle evlilik ilişkisi dışında cinsellikten zevk alma konusuna kötü gözle bakılmaktadır. Masters ve Johnson bunun sonucu olarak cinsel işlev bozukluğu olan pek çok hastanın cinselliğe negatif bir bakış açısı geliştirdiklerini saptamışlardır. Örneğin bir kadın hastaya büyürken kendisine aynada çıplak olarak bakmaması, birleşmenin evlilikte yaşanması gerektiği ve bunun sadece çocuk doğurmak amaçlı olarak katlanılması gereken bir durum olduğu öğretilmişti. Psikoseksüel travma. Bazı işlev bozuklukları tecavüz veya diğer aşağılayıcı yaşantılara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bir fahişe, Masters ve Johnson'ın genç bir erkek hastasına eğer bu işi burada ve şimdi bir fahişeyle beceremezse başka hiçbir kadınla beceremeyeceğini söylemiş. Eşcinsel eğilim. Eşcinsellik eğilimleri olan bir kişinin heteroseksüel ilişkiden fazla zevk almaması doğaldır. Kitapta belirtilmemesine karşın benzer bir sonuç heteroseksüellerin eşcinsel ilişkiye girmeleri durumunda da beklenebilir. Yetersiz danışma. Bu ifade profesyonel tarafından çiftlere verilen yanlış ya da zarar verici açıklamaları yumuşatabilmek amacıyla kullanılmıştır. Örneğin bir sağlık uzmanının sağlıklı 65 yaşındaki erkek bir hastaya cinselliği unutmasını söylemesi ya da bir rahibin sertleşme bozukluğunun Tanrı'nın günahkarlara verdiği bir ceza olduğunu söylemesi gibi. Aşırı alkol alımı. Shakespeare Macbeth'te alkol için isteği arttırıyor ama performansı yok ediyor diye yazmıştır. Parantez içinde ikinci perde üçüncü sahne. Eğer sarhoş bir erkek sertleşmeyi sağlayamaz ya da sürdüremez ise bu durumun alkolden kaynaklandığını düşünmek yerine sertleşme probleminin tekrarlayacağı korkusuna kapılabilir. Sonunda sertleşmeyi sürdürmeyeceği düşüncesi zihnini o kadar kaplar ki seyirci rolüne geçer. Eşinden gelen empatik tepkileri erkekliğine ve cinsel çekiciliğine bir tehdit gibi algılar. Giderek ilişki bundan zarar görmeye başlar ve temelde alkole bağlı olarak ortaya çıkan sertleşme problemi ciddi ve ısrarlı bir hal alır. Biyolojik nedenler. Master ve Johnson daha 1970'li yıllarda somatik faktörlerin cinsel iştah bozukluklarının ortaya çıkmasında rol oynayabileceğine dikkati çekmişlerdir ki şimdi biyolojik faktörlerle ilgili çok daha fazla bilgi elde edilmiş durumdadır. Örneğin uzun süreli diyabet periferal kan akımını azaltır. Her iki cinste de cinsel uyarılma için hücrelerin kanla dolarak genişlemesi şart olduğundan diyabet cinsel iştah bozukluğunun nedenlerden biri olarak ele alınmalıdır. Seçici serotonin geri alımını engelleyen ilaçlar, parantezinde SSRI, örneğin Prozac ve hipertansiyon ilaçları da cinsel istek ve uyarılmayı azaltabilirler. Parantez içinde bu ilaçların kullanımının problem yaratmasının en önemli nedeni budur. Sosyokültürel faktörler. Kadın ve erkeklerin beklentileri ve ilgi alanları ait oldukları sosyal sınıfa göre farklılık gösterir. Örneğin bir toplumda cinsellik erkeklere özgü bir nimet, hatta hak olarak görülüyor ise cinsel ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek erkeklere düşer. Son 30 yıldır devam eden feminist hareketlerin sonunda ortaya çıkan değişikliklere rağmen kadınların bu konuda ne kadar aktif olabilecekleri hala tartışma konusudur. Diğer çağdaş görüşler. Masters ve Johnson cinsel iştah bozukluklarını diğer iç psişik veya cinsel olmayan kişiler arası zorlukların belirtileri olarak değil, doğrudan tedavi edilebilecek problemler olarak ele almaktadırlar. Masters ve Johnson'ın ikinci kitapları olan İnsanın Cinsel Yetersizliği 1970'nin temelini oluşturan tedavilere katılan çiftler, cinsel sorunlarına rağmen birbirleriyle ilgili ve yakın bir evlilik ilişkisi içinde olan çiftlerdi. Ama zamanla Masters ve Johnson terapi teknikleri yaygınlaştıkça ve sosyal ortam pek çok kişinin cinsel konularda yardım istemekte kendini rahat hissetmesine imkan tanıdıkça, terapistler ilişkileri ciddi derecede zarar görmüş çiftleri de görmeye başladılar. Uzun yıllar boyunca cinsel birleşme yaşamayan çiftlerin evliliklerinin ya da ilişkilerinin neden bozulduğunu anlamak zor değildir. Terapiste başvurana kadar cinsel sorunun mu bu iki kişinin arasındaki düşmanlıktan, yoksa düşmanlığın mı cinsel sorundan kaynaklandığını bilmek mümkün değildir. Çağdaş cinsel terapistler genel olarak cinsel iştah bozukluğu olan çiftlerin hem cinsel hem de ilişki sorunları yaşadıklarını varsaymanın doğru olduğunu düşündüler. Parantezinde Rosen ve Leibblum 1995. Giderek daha çok dışarıda zaman geçirdiği için karısına öfke duyan bir erkeğin ya da çocuklarına karşı duyarlı olmayan davranışlarından dolayı kocasına kızgın olan bir kadının eşiyle yaşayacağı cinselliğin tatminkar olmasını beklemek hiç de gerçekçi olmaz. Bu tür negatif düşünce ve duygular cinsel ilişkiyi etkiler ve aksi takdirde mümkün olabileceği halde cinsel uyarılma ve zevki engeller. Ünlü bir cinsel terapist olan Joseph Loppicolo, kuramsal olarak bilişsel davranışçı yönelimli bir cinsel terapist olmasına rağmen cinsel bir problemin kişinin yaşamında ya da ilişkisinde taşıdığı anlamla açıkça görünmese de ilgili bazı psikodinamik nedenler önermektedir. Bazı kişiler için cinsel iştah bozukluğu kendi cinsellikleriyle ilgili negatif duygularını çözme yolu olabilir. Cinsel iştah bozukluğu kişinin üzerinde odaklanabileceği bir başka problem alanı oluşturarak kişiyi yoğun stres yaratan yaşam durumlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek depresyondan koruyor olabilir. Evliliğinde çok mutsuz olan ancak boşanma fikrini çok tehdit edici olarak gören erken boşalma sorunu olan bir erkek buna örnek olarak verilebilir. Bazı hastalarda yetişkin bir eşle cinsel ilişkide bulunurken bir çocuk da cinsel ilişkide bulunmak gibi sapkın fantezileri olduğunu fark edebilirler. Böyle durumlarda kişinin kendisiyle ilgili terbiyeli ve ahlaklı olduğu şeklindeki imajını sürdürebilmesi için cinsel iştah bozukluğu kabul edilemeyen cinsel dürtülerinin bastırmasına yardımcı olur. Cinsel iştah bozukluğu kişinin kendine olan saygısını kaybetmemesi için psikolojik bir gereklilik bile olabilir. Çiftin yaşadığı cinsel zorluklar terapistin hemen fark edemediği, hatta çiftin de bilmediği bir amaca hizmet ediyor olabilir. Psikanalitik paradigmada ikincil kazançlar olarak bilinen bu gizli avantajlar, terapi iyi gidiyormuş gibi görünse de zaman zaman terapiyi sabote edebilirler. Örneğin karısına kızgın olan bir adam, sertleşme probleminin karısının cinsel duyumunu engellediğini bilmekten tatmin duyabilir. İlerideki sayfalarda tanımlanacak olan doğrudan cinsel terapi yaklaşımıyla amaçlanan etki ortaya çıktıkça, bu koca terapi seanslarına gelmemek için nedenler bulmaya ya da randevuları unutmaya başlayacaktır. Çok bilinen psikanalitik bir tema olan ikincil kazançlar giderek bilişsel davranışçı cinsel terapi alanında da fark edilmeye başlanmıştır. Parantez içinde Lo Piccolo baskıda. Daha önce de belirtildiği gibi cinsel problemi olan kişilerin bilgi ve beceri düzeyi yeterli olmayabilir. Parantez içinde Lo Piccolo ve Hogan 1979. Veya eşlerinde bazı yetersizlikler görülebilir. Örneğin, orgazm olmayan kadınların eşlerinin sevgili olarak biraz kaba olmaları gibi. Parantez içinde Kaplan 1974, Lo Piccolo 1977. Kişinin eşiyle ilgilenmesi, karşılıklı tatminkar bir cinsel ilişkinin yaşanabilmesi için tek başına yeterli değildir. Kaplan 1974, eşlerden birinin diğerini memnun etmeyi çok fazla istemesi halinde o kişinin kendini projektör ışığı altında hissedeceğine ve performans kaygısının ortaya çıkabileceğine dikkat çekmiştir. Cinsel işlev bozukluklarının bir başka nedeni ise tepki kaygısı, yani uyarılamamaktan dolayı kaygı duymaktır. Parantez içinde Apfelbaum 1989. Eşler arasındaki zayıf iletişimde cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Herhangi bir nedenden dolayı utanma, güvensizlik, beğenmeme, kızgınlık, depresyon ve benzeri diğerine tercihleri, hoşuna gidenler ya da gitmeyenler hakkında bilgi vermeyen bir kişi, eşinin onun beklentilerini ya da aklından geçenleri tahmin edememesini yanlış yorumlayabilir ve bunu kendisiyle yeterince ilgilenmemesinin bir belirtisi olarak değerlendirebilir. Her ne kadar stresli evliliklerde cinsel konular hakkında uygun bir şekilde konuşarak iletişim kurmak sık rastlanan bir durum değilse de ve bu nedenle çift terapisinde bunların ele alınması gerekiyorsa da, parantez içinde bölüm 19'a bakınız, diğer alanlarda birbiriyle iyi geçinen çiftler arasında da cinsel iletişim zayıf olabilir. Öte yandan cinsellik hakkında eşlerle ya da arkadaşlarla konuşmak, bu konunun medyada hatta eğitim programlarında yer alması da zaten oldukça yeni bir durumdur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birine yakalanmak ile ilgili endişeler de uzun zamandan beri insanları cinsellikten uzaklaştıran ve cinsel zevki engelleyen bir faktördür. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açan ve cinsel açıdan aktif kişiler arasında giderek yaygınlaşan sendromlar da kuşkusuz birçok cinsel işlev bozukluğunun altında yatan nedenlerden bir diğeridir. Kritik bir konu olan AIDS'i bu bölümün sonunda ele alacağız. Bu nedensel faktörlerle ilgili hipotezleri dikkate alırken iki noktanın akılda tutulması gerekir. Birincisi, pek çok kişi eşleriyle aralarında geçen kırıcı tartışmalardan sonra veya işleriyle ilgili problemlerle aşırı derecede meşgulken cinsel açıdan tatminkar olmayan dönemler geçirebilirler. Genellikle bu dönemler bitince cinsel ilişki normale döner. İkincisi, eğer bir kişinin geçmişinde veya şu andaki yaşamında daha önce belirtilen bir veya daha fazla patojenik faktör söz konusu olsa bile o kişide cinsel işlev bozukluğu sürekli olarak ortaya çıkmayabilir. Her ne kadar bugüne kadar bu fenomeni tam olarak anlamak mümkün olamamış ise de aşırı derecede destek veren arkadaşlar veya çok anlayışlı bir cinsel eş gibi değişkenlerin bu kişilerin yaşamlarındaki patojenik faktörlerin varsayılan negatif etkilerini atıştırabildikleri konusunda spekülasyonlar yapılmaktadır. Cinsel işlev bozukluklarının terapisi. Belki de davranışçı bilişsel terapiler, psikoterapinin hiçbir alanında cinsel terapilerde olduğu kadar başarılı değildir. Parantez içinde örneğin, Di Amicis ve arkadaşları 1985, Lo Piccolo ve arkadaşları 1985. Bununla birlikte burada tarif edilecek olan doğrudan bilişsel davranışçı yaklaşımlarla ilgili olarak elde edilen başarı oranları yine de mükemmel olmaktan çok uzaktır. Masters ve Johnson'ın cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde öncülük ettiği çalışmalar odak 14.3'te tanımlanmıştır. Son 30 yıldır terapistler ve araştırmacılar onların bu çalışmalarını daha da geliştirmişler ve işlev bozukluğu olan hastaların yaşamlarını iyileştirmek amacıyla uyguladıkları tedavilerini eklemişlerdir. Şimdi Masters ve Johnson'ın çalışmalarını daha kapsamlı bir hale getiren bazı strateji ve işlemlerden söz edeceğiz. Terapist belli bir vaka için sadece bir teknik seçmeyi tercih edebilir, ancak cinsel işlev bozukluklarının karmaşık ve çok yönlü yapısı genellikle birkaç tekniğin birlikte uygulanmasını gerektirir.